Ankara, Ankara.
Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini, hükümetin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeye muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. Türkiye Cumhuriyeti, mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.
...29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra 158 milletvekilinin tamamının oyunu alarak Cumhurbaşkanı unvanıyla kürsüye çıkan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk meclis konuşmasında bunları söyler. Her şeyini kaybetmiş bir millet, onu tarihin karanlıklarına gömmek isteyen yedi düveli Atatürk'ün önderliğinde dize getirir, tam bağımsız bir millete dönüşür. Yokluklara, imkansızlıklara rağmen yepyeni bir devlet kurulur. Cumhuriyetle yönetilecek o taptaze devlet Türkiye, kısa sürede çağdaş uygarlıklar seviyesini yakalayan bir ülke olur. Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 100. yılındayız. Çok gururlu, çok heyecanlıyız. Ankara, Ankara'da bugün atamızın en büyük eseri Cumhuriyetimizi, Cumhuriyetimize giden yolu ve sonrasında gerçekleştirilen bu yoktan varoluş mücadelesini, Cumhuriyet mucizesini konuşacağız. Konuklarımız araştırmacı yazar Dr. Necati Yalçın ve iki Cumhuriyet çınarı Çınar Seymen, Haluk Balaban ve Ankara Kulübü Derneği'nin onursal başkanı ve aynı zamanda en uzun süreyle genel başkanlık yapan kişi Doktor Bülent Kalıpçı. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
19 Mayıs 1919 bir dönüm noktası. Çünkü Türk milletinin kaderini değiştiren, bağımsızlık yolunda attığı ilk adım, Kurtuluş Destanı'nı yazmaya başladığı tarih 19 Mayıs. Mustafa Kemal 22 Mayıs 1919'da Samsun'dan İstanbul hükümetine bir rapor gönderiyor. Raporda,
millet yek vücut hakimiyet esasını ve Türk duygusunu hedef tutmuştur
cümlesi Mustafa Kemal'in niyetini açık ediyor. Efendim buradan başlayalım mı? Destansı mücadelelere tanıklık edecek 4 yılı ana hatlarıyla konuşmaya.
Evet, Samsun'dan başlayan, Anadolu'ya ayak basmayla başlayan milli mücadele aslında Ankara'ya doğru akıyor. Bir şekilde Ankara'ya doğru akıyor. Ama öncesinde malum tamimler yayınlanıyor, kongreler yapılıyor. Anadolu'nun hemen her yeri bu sevr dışında kalan Ankara'da hem İngilizler var hem Fransızlar var. Dolayısıyla her yeri kontrol altında. Halk bastırılmış durumda, ordular dağıtılmış durumda. Ama Mustafa Kemal Paşa kendi emrindeki iki kolorduya silahları bırakmayacaksınız diyor. Birisi doğudaki Kazım Paşa, diğeri önce Konya'da, sonra da işte Ankara'ya doğru gelişin işareti Ali Fuat Paşa. İkisi de ordularına silahlarını bıraktırmıyor. Limon von Sanders Mustafa Kemal Paşa'ya devrediyor, gidiyor. Mustafa Kemal Paşa da hiç vakit kaybedilmeden hemen çağrılıyor zaten. İşte o meşhur İşgal güçlerinin gemilerinin arasından geçerken o söylediği söz gibi, geldikleri gibi giderler. O inancını hiçbir zaman yitirmiyor ama bu inancın altında da çok ciddi hesapları da var. Tıpkı iki kol orduyu terhis etmemesi, hiçbirine silah bıraktırmaması gibi. Dolayısıyla ilk gittiği yerde o rütbeleri sökülmüş insana eğer doğuda tutukluyoruz seni deselerdi bu iş orada bitmişti. Emrinizdeyim paşam geldi oysaki tutuklanıp da içeri atılabileceği zaman emrinizdeyim paşam geldi bir. Hepsi altyapısıyla mümkün. Tabii bu kahraman askerlerin, komutanların da özverisiyle mümkün. Onun ardından da Ankara'ya gelirken Ali Fuat Paşa da artık Ankara'ya askerleriyle yerleşmiş durumda ve Ankaralı'nın o soğuk kış gününü Kızılca Gün yaptığı gün de orada Ankaralılarla birlikte. Ben de şimdi iki Cumhuriyet Çınarı'yla birlikteyim. Bu kadar diyorum. Sevgili Haluk abiye evet. Bakıyorum.
Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyetimizi kurarken topyekin bir mücadelenin içerisine girmiş. Bu arada Ankaralılardan da büyük destek görmüş. Necati Hocam'ın anlattığı gibi uzun bir serüvenle beraber biliyorsunuz 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayan Amasra, Erzurum, Sivas, Kırşehir üzerinden Ankara'ya gelişiyle beraber bundan daha önce de Ankaralılar daha Mustafa Kemal Paşa'nın yüzünü görmeden önce sanki bir tevafuk İzmir'in Yunanlar tarafından işgaline ilk tepkiyi veren 15 Mayıs'ta Ankaralılar olmuş. Binlerce Ankaralı bugün Resim Heykel Müzesi'nin olduğu yer Namazgah Tepesi burada en büyük tepkilerini göstermişler ve Atatürk'e sahip çıkmışlar. Bu mücadeleyi yaparken de Ankaralılar varını yoğunu her şeyini vermişler ve Ankara'ya geldiği zaman Mustafa Kemal Paşa dikmen sırtlarında 3000 atlı 700 yaya seymenle beraber o zaman Ankara'nın nüfusu 20 bin civarında olduğu halde 100 bin nüfusla Mustafa Kemal Paşa'yı karşılıyorlar. Ve Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları geldiği zaman büyük bir sevinçle bir şaşkınlığın içerisinde bir milletin kalkışmasının en güzel örneğini vermişler. Ve İstiklal Savaşı'nda da en güzel vazifesini Ankaralılar yapmış ve bu mücadeleyi yaparken de topyekin olmuşlar.
Teşekkür ediyoruz. Erzurum Kongresi sırasında yakın arkadaşlarına görüşlerini açıklıyor Mustafa Kemal. Eski Bitlis valisi Mazhar Müfit Kansu'ya
"Zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır."
diye yazdırıyor.
Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir,
diyor Atatürk. Bu sözü onun cumhuriyet fikrini uzun zamandır incelediğini, benimsediğini gösteriyor. Ama bu çok kolay olmuyor, değil mi? Şartlar çok vahim, cephane yok, silah yok, elde avuçta bir şey yok. Bir de milli mücadeleyi engellemek isteyenler var. Bu konudaki değerlendirmelerinizi alalım Sayın Yalçın.
Evet, Mazhar Müfit Kansu'yla bu sohbetleri pek çok anıda var. Ama Cumhuriyet'in ilan edilmesinin hemen ardından bir sohbet var örneğin. Diyor ki Atatürk, ben diyor Mazhar Müfit'e bunları not aldırırken yeter paşam geç oldu deyip kaçtıydı diyor. Değil mi Mazhar diye sesleniyor Mazhar'a. Mazhar Müfit biraz da utanarak, sıkılarak başını öne eğerek evet paşam ama diyor o zaman diyor nereden bilebilirdik ki diyor bu kadar ileriye gidilebileceğini, bunların yapılabileceğini diye cevap veriyor. Hatta yıllar sonra da şapka devrimi sırasındayken de göz göze geliyor merdivenlerde. Listenin neresindeyiz bak bakalım diyor. Dolayısıyla bu anılarda hep yer alıyor ama Cumhuriyet'in ilanını hazır konuşuyorken tam bunu Mazhar Müfit'e söylediği zaman o sırada Ali Fuat Paşa da var. O da diyor ki paşam diyor siz bana diyor adını söylemeden yeni yönetim diyerek diyor bunu 1913 yılında söylemiştiniz. Dün gibi hatırlıyorum diyor.
Evet.
Ve Ankara'nın da bu süreçteki rolünü konuşalım. Ankara halkı yaşlı, kadın, çocuk demeden, gece gündüz demeden milli mücadeleye katkı veriyor. İmalat-ı harbiye, mermi dolum atölyeleri, bunları anlatmanızı isteyeceğiz efendim sizden ama önce kendinizden ve ailenizden bahsedebilir misiniz Sayın Haluk Balaban?
Efendim ben 350 yıllık bir Ankara ailesine mensubum. Ankara'nın Hacettepe semtinde dedelerim, atalarım orada yerleşmişler. Ankara'nın çeşitli yerlerinde bağlarımız, bahçelerimiz var. Babam Seymen, dedem Seymen, hepsi de gazi. Babaannemin babaları hepsi Balkan Harbi'ne katılmış, Yemen Harbi'ne katılmış. Şunu da söyleyeyim, Sakarya Savaşı'nda olduğu gibi en çok şehit veren Ankaralılar ve Ankara çocukları. Ailemle de bu şekilde gurur duyuyorum. Cumhuriyete en çok yardım eden Ankaralılar olmuş. Sayın Necati Hocam Cumhuriyet'ten bahsederken Mazhar Müfit Kansu'nun Atatürk'ün böyle bir fikrinin olduğunu Ankara'ya geldiği zaman bağ evinde gelen çok önemli bir anekdot var. Rauf Orbay'ın Etlik'te bağ evinde Mustafa Kemal Paşa'yı bir yemeğe çağırıyorlar. burada cumhuriyet fikrinin olduğunu biliyorlar. Özellikle cumhuriyet ilan edecek misin, etmeyecek misin? Biz diyorlar padişahın ekmeğini yedik. Buna karşıyız. Etmeyeceğini bize taahhüt et, yoksa yani seni enterne edeceğiz gibi bir olaylar geçiyor. 5 tane general bunlar şeyle sabit. Diyor ki bana bir kağıt kalem verin. Kağıt kalem bulamıyorlar. Kalem buluyorlar sigara paketinin arkasına. Zamanı geldiği zaman Büyük Millet Meclisi Cumhuriyeti ilan edecektir diyor. Yani beraber yola çıktığı generaller bile, Refet Bele olsun, Rauf Orbay falan olsun, hepsi beraber bu generaller cumhuriyete karşı aslında. Ama Atatürk'ün dehası o kadar muhteşem ki o 5 tane arkadaşını küstürmeden cumhuriyetin ilanını Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettiriyor ve cumhuriyetimizi ilan ediyor. Yani kolay kolay bir cumhuriyetin ilanı olmamış yani.
Bugünkü özgürlüğümüzü hangi şartlarda kazandığımızı gösteren çok çarpıcı bir olay var. Gazi Kovan.
Evet.
Bunu da dinlemek isteriz sizden Haluk Bey.
Evet. Şimdi ordumuzun lojistik desteğini yapan İmalat Harbiye İstanbul'da. Oranın ustaları ve fabrikanın bazı aletlerini Ankara'ya getiriyorlar. Bugün Makine Kimya Genel Müdürlüğü'nün olduğu yerde, Yeni Gar'ın, Viyadüğü'nün olduğu yerde ufak kulübeler var. Çok Ankaralı oradan geçiyor, oranın ne olduğunu bile farkında değiller. Mini kulübeler var, büyük bir atölye var. İmalat Harbiye orada kuruluyor. Basit bir şimendifer jeneratöründen elde edilen bir elektrik motoruyla beraber, elektrik motoru yok Ankara'da, elektrik yok. Orada çeşitli transmisyon usulüyle beraber torna tezgahları orada çalışıyor. Almanlar Çanakkale Savaşı'ndan ayrıldıktan sonra, yani bizden koptuktan sonra Türkiye'de bıraktıkları bütün topların kamalarını sökmüşler. Kamalar da tetik mekanizmaları. Bu mekanizmalar olmadığı için ordumuz işlevsiz kalıyor. Ve İmalat Harbiye'nin ustaları büyük özveriyle beraber, mesela Mehmet Balak isimli bir ustamız, Hacettepe'li kendisi. Mehmet Usta buradaki çok teknik bir usta. Bütün topların tetik mekanizmalarını yapıyor. Ordumuz buna kavuştuktan sonra Mustafa Kemal Paşa geliyor, bu ustayı görmek istiyor. Gerçekten de annesinden sonra elini öptüğü tek usta bu. Ve bunun arkasından şeye gelelim, Gazi Kovan'a gelelim. Almanların bıraktığı topların arasında 15 çeşit grupta toplarımız var. Her birinin ayrı özelliği var. Bunlara mermi yetiştirmek ayrı, bunlara cephane temin etmek çok problem. Bir topun mermisi öbürüne uymuyor. Bunlar iptidai bir şekilde dolu mermileri üzerinde torna ediyorlar ve toplara uyduruyorlar. Öyle bir enteresan bir durum var ki bir topunki ona uymuyor. Milimetrik bir hata ile beraber bazen topun içerisinde mermi sıkışıyor. Bunu buradan çıkartmak çok fevkalade zor. Topun kovanından onu geri itmek veyahut da tapasını sökmek icap ediyor. Bunu anlattıklarına göre bir sürü Mehmetçiğin ve ustanın kafası kopmuş bu mermileri sökerken. Topun içinde sıkışıyor çünkü. Dolu bir top. Elinizde de patlayabilir. Şimdi Gazi Kovan'a gelince Kamil Usta isimli yine İmalat Harbiye'nin bir ustası var. Bu topla top mermileri gönderildiği zaman bir merminin üzerinde bir çentik görüyor, bir isim görüyor. Bu kendi elinden geçtiğini görünce bunun üzerine kendi ismini yazıyor. Ve bu sandığın içerisine bir beze sarılı, bakırcıların kullandığı bir kalem vardır. Bakırları işledikleri, sert bir elmas kalem tabir ettikleri. Onu beraber sarıyor, kundaklıyor, onunla beraber gönderiyor. Aradan bir zaman geçiyor. Bakıyorsunuz İnönü Savaşı sırasında Ethem Çavuş diye birisi onu tesadüfen görüyor. Onu kullandıktan sonra elimizde bizim mühimmatı kullanıp da çöpe atmak diye bir şey yok. O kovanları tekrar topluyorlar, İmalat Harbiye'ye geri gönderiyorlar. Gönderdikleri zaman o yazıyı görünce elinde bir taş parçasıyla beraber oradaki birliğinin adı, kendi adını, soyadını merminin üzerine yazıyor. Ve yine kundaklıyor onu, kalemi de koyuyor. Tekrar geldiği zaman sandıkları açarlarken boş kovanları bir bakıyorlar ki o kovan dolmuş. Kamil Usta diyorlar, yavru geldi buraya, gözün aydın. Millette büyük bir sevinç. Kamil Usta'nın doldurduğu top mermisi gerisin geriye gelmiş. Yeniden onu dolduruyorlar, tekrar şeye gidiyorlar. Bu mermi 7-8 sefer gidiyor. En son Afyon cephesine kadar gidiyor. Orada Seyfi Çavuş isimli bir çavuşun eline geçiyor. Onu atıyorlar ve attıktan sonra tekrar mermi geliyor, ama mermi geldiği zaman merminin sandığının içerisinde bir insan künyesi, bir de kalem, bir de mektup görüyorlar. Merak edip açıyorlar, bakıyorlar ki diyorlar ki bu Seyfi Çavuş bu mermiyi attı, Yunan İzmir'e doğru kaçıyor. Fakat Bu mermiyi attıktan 5 dakika sonra Seyfi Çavuş şehit oldu. Yunanlar tarafından öldürüldü. Sonra haber aldık ki künyesini de ailesine vereceğiz. Yunanlılar Simav'da bulunan bütün ailesini katletmişler. Onun için bunların ailesi sizsiniz diyorlar. Kovan'la beraber Seyfi Çavuş'un künyesini, aynı kalemi tekrar oraya koyuyorlar. Ankara'ya geliyor, bütün ustalar toplanıyor. O mermiyi gördükleri zaman mektubu da okuyorlar. Hepsinin, bütün ustaların gözlerinden bir yaş geliyor. Tekrar bu mermiyi dolduruyorlar. Zafer kazanıldıktan sonra Asaf isimli bir teğmen bunu alıyor, evine götürüyor. Cumhuriyet'in ilanında Ankara Kalesi'nden 101 pare top atılması icap ediyor. Toplar atılacağı zaman Asaf teğmen yüzbaşı Muhlis Bey'e geliyor, komutanım diyor, sert bir selam veriyor. Diyor ki böyle böyle bir durum var, Gazi Kovan var elimizde. Müsaade edin, 100. mermiyi, Cumhuriyet'in ilanındaki mermiyi bu mermiyle atalım diyor. Merminin tapasını söküyorlar, içine çaput dolduruyorlar. Yine barut var içerisinde. Cumhuriyet'in ilanında 100. mermi bu Gazi Kovan oluyor. Ve bunu atıyorlar ve şu anda bu mermi Makine Kimya Endüstrisi Müzesi'nde saklanıyor. Hikayesi de aynı şekilde bu şekilde devam ediyor.
Hepimizin gidip görmesi gereken bir yer
konu.
Aslında.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Şimdi Ankara Milli Mücadele'ye başka nasıl destek veriyor diye soralım size Sayın Yalçın.
Evet, yardım deyince sevgili Bülent Kalıpçı'nın ailesinin de
tabii
burada.
Tabii soracağız.
Çok, evet. Ama ondan önce ben söyleyeyim. Bu kayıtlar, Milli Mücadele'de yapılan yardımların kayıtları hep tutulmuş. Bugün hamam önünün ya da hamam arkasının aslına uygun olarak onarılan en önemli konaklarından biri de sevgili Kalıpçı ailesinin konağı ve onun duvarlarında bu yardımların listeleri var. Ne mutlu ki orada Kalıpçı ailesi de var. Bu kısmını kendinden dinleriz. Peki. Ama Ankaralı elinde avucunda ne varsa veriyor aslında ve milli mücadelenin gerçekleşmesi için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Örneğin büyük evler bir kere hemen bir revire dönüştürülüyor. Büyük yapılar zaten hastane olmuş durumda. Malıköy tren istasyon bir sıhhiye hastanesine dönüştürülüyor ki bugün oradaki müzeye gittiğiniz zaman orada hem çadırların içinde hem de binanın içinde ameliyatların yapıldığını bile bugün görebiliriz, canlandırabiliriz. Çünkü trenle en kolay taşıma yolu. Fakat orada şehit olanlar da gömülüyor. Ancak o yaraları sarılsın diye Ankara'ya akın akın yaralılar geliyor, gaziler geliyor. Ankara zaten zor zamanlardan geçmiş bir kent o zaman. Dolayısıyla herkesin bu konuda katkısı çok önemli. Hatta bugün adı hala resmi adı hiçbir şekilde öyle olmasa da Yahudi Mahallesi dediğimiz mahalledeki Yahudi yurttaşlarımız da, ben kendi ağızlarından da dinlemiştim, yine orada önceleri milletvekillerini ağırlarken daha sonra yaralıları ağırlamaya da devam ediyorlar. Zaten Hamamönü Hacettepe de hemen Yahudi Mahallesi ile iç içe, evet, yakın. Dolayısıyla Ankara hep deniyor ki başkent olmayı çok uzun zamandır hak etmişti. Hak ettiğini de aldı deniyor. Değil mi sevgili Bülent abi?
Evet. Şimdi Ankara bağımsızlık mücadelemizde böylesi önemli yer tutuyor ve her bir köşesinde atamızdan izler taşıyor. Sayın Bülent Kalıpçı, sizinle devam edelim. Siz de bize biraz ailenizden, kendinizden bahseder misiniz efendim?
Evet, ben eski bir Ankara ailesine anadan ve babadan mensubum. Bahsedilen hamam önünde, hamam arkasındaki Kalıpçızade soyadımızın, babamın, dedemin lakabıyla anılan konakta doğdum. Babam orada doğmuş. 1830 yılında yapılan bir nüfus sayımında o konağın ismi, dedemin ismi var. Yani takriben 200 yıl evvel o konak var. Orayı biliyorsunuz Altındağ Belediyesi'nin eski şehri muhafaza etmek şeklinde bir düşünceyle onardığı, restore ettiği binaların içerisinde ben de doğup büyüdüğüm, babamın doğduğu, anılarımın olduğu konağı kendi imkanlarımla restore ettim. Çocukluğum orada geçti, gençliğim orada geçti, bütün eğitim hayatım orada geçti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken oradaydım. Ankara Üniversitesi Hastanesi'nde ve Refik Saydam Enstitüsü'nde ihtisas yaparken o konakta oturdum. O konakta evlendim. Konak büyükçe bir bahçesi var. Ankara evleri çoğu zaman işte küçük 150 metre, 200 metreye geçen azdır. 444 metre benim büyük bahçesi var. Sakarya Savaşı zamanında trenle gelen yaralılar, yeterli hastane yok, yeterli doktor yok. Onlar işte çoğu böyle büyük evlerin konaklarında, bahçelerinde tedavi görmüşler. Bizim konağın bahçesi de bir sahra hastanesi gibi, yer yataklarında, saman yatakların üstünde. Ama Ankaralı gelinlerin, yeni gelinlerin, genç kızların çeyizlerinden çıkardıkları giysileri, patiskaları sargı bezi yaparak, Ankaralı kadim eski insanların yaptığı merhemlerle tedavi ederek, arada bir mevcut olan doktorlar gelerek, orada bir sahra hastanesi görevi görmüş. Orada hemen şimdiki Ulucanlar üstündeki Göz Hastanesi'nin hemen yanında Kızılay Aşevi vardır. Halen de faaliyetini devam ediyor. Orası Ulu Önder Atatürk 1919 yılında Ankara'ya geldiği zaman o aşevini açmış. O aşevi o kadar tarihi bir aşevi ve bu gelen hastalara, yaralılara oradan iaşe edilmişler. Oradan. O zaman benim de eğitim gördüğüm Cebeci'deki tıp fakültesi var idi. Orası elbette ki yetersiz kaldı. Onun için o konağın bu şekilde işlev görmesi beni de büyük bir onu öğrenmem, bilmem mutluluğa sevk etti. Aynı zamanda Atatürk Ankara'ya geldiği zaman birkaç gün belediye iaşe ve eski deyimle barınma ve yiyip içmesi. Ama bu ila nihayet devam edemezdi. Burada şimdiki meteoroloji Keçören yolunda olan binada o zamanki ziraat okulu, Atatürk ve heyeti temsili orada ikamet ettiler. Ama hiç paraları yok. Masar Müfit Kansu heyeti temsili üyesi ve para işlerine, mali işlere bakan heyeti temsili üyesi. Ne yapacağız bu parasızlıkla? İşte Atatürk'e müesseselerden ve bankalardan ödünç para alalım teklifini Atatürk kabul etmemiş. Böyle büyük bir sıkıntı içerisindeyken benim, diyor Masar Müfit o günleri anlatırken, bir kürküm vardı. Bunu Erzurumlu Nafiz, o zamanki aktif bu parasal işlerde yardımı olan bir vatandaşımız, ona söyledim satalım diye. O da Ocak ayındayız, çok soğuk Ankara'nın, ama onu dinleyecek durumda değildik. Sattık kürkümü. Kimse de satacak bir şey kalmamıştı. Ne yapacağımızı düşünürken ertesi gün sabahleyin yorgun argın uyurken kapı çalındı. İçeriye o zamanki aydın din adamı Ankara müftüsü Rifat Börekçi'nin geldiğini haber ettiler. Ben paşaya haber veriniz dedim. Paşa görüştü, size gönderdi dedi. Buyursunlar dedim. İçeri girdi, oturdu. Ondan sonra eyvah, Müftü Efendi'ye kahve ısmarlamak lazım ama hiç şeker yok. Müftü Efendi kahve içmezsiniz diye sordum olumsuz bir şekilde. Müftü hemen anladı. İçmem, sigara da kullanmam dedi. Sonra biraz sıkıntıda olduğunuzu öğrendik. Ankaralıların size şimdilik kaydıyla bir miktar, Ankaralıların gönülden kopan bağışlarıyla cübbesinin altından çıkardığı ve paramız var bizim diye küçük kasayı gösterdim ama kasamızda 48 kuruşumuz vardı diyor o zaman Masar Müfit. 1, 2, 3, 100, 200, 500 ve 1000 lira kağıt para saydı, bıraktı. Büyük bir mutluluk duydum. Emir Bey'i çağırdım. Masadan, çekmecemden iki tane şekeri verdim. Yap Müftü Efendi ile bize birer kahve diye mutluluğumu dile getirdim. Ve Müftü Efendi gittikten sonra da Mustafa Kemal Paşa'ya gittim. Ve Müftü'nün şimdilik kaydıyla Ankaralıların yardımı olarak 1000 lira verdiğini. Tabii memnun oldu. Bu yardımlar içerisinde babamın da katkısının olduğunu öğrendiğim zaman büyük mutluluk duydum. Ve hamam önündeki konağımızda onun bizi ilgilendiren kısmının listesinde, hatta utanarak ve konağın açılışındaki katılan vali milletvekillerimiz vardı. Onların da teşvikiyle kısa bir listeyle oraya, o listeyi de asılı duruyor konağımda.
Atatürk, payitaht ve başkent kavramları üzerinde çok duruyor. Ankara ruhundan da söz ediyor. Biraz da bundan kısaca bahsedelim mi?
Evet, en son bir söyleşimizde söylediğim bir söz vardı. Ankara, Anadolu halkının temsilcisi. Zaten başkent çatışması da Osmanlı'nın devamıyla Anadolu'nun çıkışı arasında, ama milli mücadeleye elbette İstanbul'dan çok destek geldi. Onlar İstanbul'u bırakıp Anadolu'ya geçtiler falan, ama bu dışarıdaki ve içerideki bir takım mihrakların İstanbul'a takma nedeni Osmanlıcılıktan kaynaklanıyor diyebiliriz. Burada Anadolu'nun ruhunun hoş bir, tam da böyle Ankara'nın çınarları da yanımızdayken, Cumhuriyet çınarları da yanımızdayken, bakın kalıpçı zade, yani buranın zadeleri de halktan zaten kalıpçılık yapıyor. Hemen Ankaralılar adına topladığı parayı veren kişi börekçi. Börekçizadelerden geliyor. Börek satıyor. Anmadan geçmeyelim. Yağcı var mesela. Yağ satıyor. Yağcı oğlu Fehmi Efe'ye ve diğer Seymenlere de selam olsun. Paşazade değil yani bunlar. Ankara'da paşazade yok. Dolayısıyla böyle bir milli mücadele ruhu hakim iken, bir de o milli mücadelenin verdiği enerjiyle koşup gelenler de Ankara'da olunca Ankara'da bomba patlıyor yani resmen.
Aslında Atatürk'ün aklında çok önceden var başkenti İstanbul'dan İç Anadolu'ya taşımak. Başkent ilan edilişinden 16 gün sonra 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan ediliyor. Bu konuda sizin paralel
ondan istediğiniz önce
var
daha
mı?
Önemli bir konularımız Buyurun. Var. Şimdi Ekim ayı içerisinde bulunuyoruz. Ankaralılar Ekim ayını çok ayrı bir müstesna tutarlar. 5 Ekim Ankaralılar için özel bir gün. Bu 5 Ekim Ankaralılar Ankara'da Atatürk'ün yüzünü görmeden iki büyük miting yapıyorlar. Birisi 5 Ekim'de, birisi 25 Mayıs'ta. İzmir'in işgalinden 10 gün sonra, bu 5 Ekim'de de. O kadar enteresan ki bu 5 Ekim bir büyük bir tevafuk. Atatürk'ün de Ankara'nın fahri hemşeriliğini kabul ettiği gün bakın. Çok enteresan, Sayın Kalıpçı da anlatacaktır. Yani bizim için öyle bir muhteşem bir gün ki, Atatürk dışarıda doğduğu için meclisin içerisinde muhalifler var. Bunlar Atatürk milletvekili olmasın, bir daha seçilmesin diyerekten milli misaki hudutları içerisinde doğmayanlar milletvekili olamaz diye bir önerge veriyorlar. Atatürk de Selanik'te doğduğu için hudutlarımızın dışında, bu yüzden de milletvekili Ankaralılar'da bir inisiyatif kullanıyor. Bizim diyorlar şehrimizin hemşerilini teklif ediyoruz. İki gün bekletiyor ve bu mitingden, ben öyle tahmin ediyorum, yani büyük bir tevafuk, mitingden dolayı 5 Ekim'de Ankaralı hemşeriliğini kabul ediyor. Hacı Bayram nüfusuna kaydoluyor. Ben bunu 1982 yılında 5 yıl Ankara Kulübü İkizini Başkanlığı'nı yaptığım zaman Ankara Belediye Başkanı'na da söyledim. Bugünü kutlayalım ama Sayın Kalıpçı'yı ben bu bakımdan takdir ediyorum, elini de öpüyorum. Atatürk'ün fahri hemşerilik aldığı şeyini ilk defa Anıtkabir'de o gün kutlaması yaparak şeref defterine imzalamak şeyini bize bahşetti. Kalıpçı'nın sayesinde bugünü anıyoruz.
Sayın Bülent Kalıpçı, biz de bu program aracılığıyla size teşekkür ederiz efendim. Turgut Özakman, objektif bilim insanları milli mücadeleyle başlayıp cumhuriyetle süren dönemi Türk mucizesi olarak adlandırıyor, diyor. Gerçekten de o dönem yaşananlara ve dönemin koşullarına bakınca tarihte eşine az rastlanır bir başarı, bir mucize cumhuriyetimiz. Yoksulluğu, cahilliği, geri kalmışlığı ortadan kaldırıp okur yazar olmayan halkı eğitmek, ümmet değil birey olmalarını sağlamak, kadın erkek eşitliğini mümkün kılmak, sanayileşmek. Elbette hiçbiri kendi başına olmadı. Hepsinin arkasında müthiş bir deha, Atatürk vardı. Cumhuriyet kazanımlarına değinelim biraz da. Bu konuyu Ankara özelinden başlayarak konuşmak istiyoruz. Çünkü Ankara'da yapılanlar, Ankara ile başarılanlar bir taraftan Türkiye'nin diğer kentlerine örnek oluyor, diğer taraftan da yeni cumhuriyetin yeni yüzünü yurt dışına tanıtıyor. Ankara, kurumlar, mimari, sanat, eğitim, hatta tarım konusunda bile öncü. Yeni kurulan cumhuriyetin simgesi oluyor.
Efendim, Atatürk'e soruyorlar Ankara'yı niçin başkent yaptınız diyerekten. Ben diyor Ankara'yı coğrafya kitaplarından değil tarihten tanıyorum diyor. Çünkü Ankara'da kimine göre 300 yıl süren, kimine göre de 10 yıl süren bir ahi cumhuriyeti var. Ankaralılar devamlı bir devlet yıkılışında kendi liderini seçmiş insanlar. İnisiyatif kullanabilen insanlar. Bu yüzden Atatürk bu hasetleri bildiği için Ankaralılara ayrı bir şey yapmış. Cumhuriyetten sonra en büyük kazanım bence Ankara'nın başkent oluşu. 20 bin nüfuslu bir şeyde Necati Hocam'ın çok güzel bir kitabı var. Yani dünyaya örnek olacak Ankara'daki tarihi yapıların Atatürk tarafından nasıl işaret edilerek yapıldığı, o bankalar, caddesi tutum, bakanlıklar olsun, tek tek hepsini araştırıp bu kadar güzel bir çalışma hiçbir yerde yok. Yani kendisine ayrıca özellikle tebrik ediyorum bu konuda. Atatürk yeni baştan bir şehir inşa etti. Çünkü padişahlığı zamanında milleti reyaya olarak gören, yani hizmet gibi gören bir toplumdan demokratik sosyal haklarını kullanabilen, seçme seçilme hakkını kadına verebilen bir toplum yarattığı için ve yeniden bir kırsalın ortasında bir başkent yarattığı için Atatürk'e medyunu şükranız efendim. Teşekkür ediyorum.
Atatürk'ün dediği gibi dünyada hiçbir kadın Anadolu kadını kadar fedakar, cesur ve vatansever değildir. Atatürk'ün biliyorsunuz vefatı 10 Kasım. 10 Kasım'da Atatürk vefatında İstanbul'dan Dolmabahçe Sarayı'ndan Yavuz Zırhlısı'na götürülmek üzere Sarayburnu'ndan ayrılırken kalabalık heyet ona gençler Atatürk bizi bırakıp da nereye gidiyorsun diye hıçkırıklarla arkasında ağladıkları, bağırdıkları zaman arkadan yaşlı bir ses ağlama Ankara'ya gidiyor demiştir. Nitekim Atatürk daha evvel hastalığında Dolmabahçe'de yatarken bir ara yarı komadan gözlerini açmış, beni Ankara'ya götürdünüz. Ne olacaksa orada olsun demiştir. Yani hastalığının ağırlaştığının farkında Ankara özlemi var. Atatürk'te Ankara sevgisi, Ankaralıların Atatürk sevgisi hiç tükenmemiştir. Biliyorsunuz Ankara hakkında söyledikleri sitayişkar sözler Ankaralı için gurur kaynağıdır, onur kaynağıdır. Ankara ve Ankaralıların benim gönlümde müstesna bir yeri vardır sözü Ankaralıların unutmayacağı bir vecizedir. Dünyanın yetiştirdiği en büyük dahi, asırları aşan devlet adamı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'nın bağrında ama tüm ülkenin gönlünde bir bayrak gibi dalgalanmaktadır. Ankara bir Atatürk şehridir. Atatürk, Ankara, Cumhuriyet birbirinden ayrılmaz bir sac ayağıdır. Atatürk'e Ankaralılar olarak, tüm Türk milleti olarak şükran, minnet duyuyoruz.
Bu arada Ankara'mızın şehitlerinden de kısaca bahsetmek isterim. Sakarya Savaşı'nda 5713 tane şehidimiz var. Bunun 4565 tanesi Ankara çocuğu. Bu Genelkurmay'dan aldım ben bu bilgileri. Ve bu savaşta da 1268 tane subay ölmüş. Bu Mustafa Kemal Paşa da Sakarya Savaşı'na Melhame-i Kübra diyor. En çok subayların öldüğü Sakarya'nın 3 gün kıpkırmızı aktığı bir savaş. Yani Erat'tan çok kimsenin öldüğü ve Sayın Kalıpçı da demin onu dedi. Ankara'da 5 odalı bir hastanemiz var. 14.850 tane de yaralı Ankara'ya geliyor. Ankara evlerinde kadınlarımız, kızlarımız bakıyor bunlara. Bunlara bakarlarken sargı bezi yok, antibiyotik yok. Sayın Kalıpçı'nın anlattığı gibi asker otu dediğimiz bir ot var Ankaralıların kullandığı. Civan perçemi. Bir de kantoron bitkimiz var. Bunlarla antibiyotik yapıyorlar, askerleri yaralarını sarıyorlar ama sargı bezi yok. Yatak çarşaflarını Ankaralı kadınlar çeyizlerini kesiyor, sargı bezi olarak kullanıyorlar. İmalat Harbiye sırasında da Ankara'da Kurşunlu Cami'nin bile kubbesini sökmüşüz, kurşun yapmışız. Hamam önünde, kale civarında hiçbir pencerede demir muhafaza kalmıyor. Bunların hepsini söküyorlar, kılıç yapıyorlar. Bakır kap kacaklarını Ankaralılar veriyor mermi yapılması için.
Cumhuriyetin ilanıyla egemenlik kayıtsız şartsız milletindir kuralı işlemeye başlar. Çağdaş, demokratik, tam bağımsız, laik ve sosyal bir hukuk devleti haline dönüşür Türkiye. Hem toplumsal hem de mekansal olarak değişir. Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyeti, onun gösterdiği aydınlık yolda, ilke ve devrimlerinin ışığında ilerleyerek koruyacak ve sonsuza dek yaşatacağız, yaşatmak için çabalayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun. nice yüzyıllara.
Bu çok anlamlı programda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başlangıç günlerinde Cumhuriyet'in ilanından 13 gün evvel Ankara'nın başkent olması İsmet Paşa ve 12 arkadaşının verdiği önergeyle çok önemlidir. Atatürk'ün büyüklüğü tartışılmaz, tüm dünya tartışamıyor ama bugün bazı çatlak seslerin Atatürk'ü karalamaya çalışmalarını ülke olarak ve hele Ankaralılar olarak kesinlikle karşısındayız ve kabul etmiyoruz. Atatürk'e şükranımız, minnetimiz her zaman ilk günkü gibi devam ediyor.
Ben değerli ağabeylerime çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Ben hemen Ankara'dan birkaç isim ve birkaç mekanı birleştirip noktalayayım 100. yıl programımızı. Öncelikle Nuri Efendi Ankara istasyonunda sırtında heybeyle geliyor, böyle saç sakalı falan birbirine karışmış. Diyor ki benim Mustafa Kemal Paşa'yı görmem lazım. Gelirse birazdan burada olur deniyor. Ama diyor ki ben diyor köyümde diyor şeker fabrikası kurmak istiyorum diyor. Cumhuriyet mucizesinden bahsediyoruz yani. Dolayısıyla Atatürk'le tanıştırılıyor. Atatürk anında kabul ediyor ve bir köyde, Heybeli köyünde bir şeker fabrikası kuruluyor Cumhuriyet mucizesi olarak. Diğeri milli mücadelenin ruhunu vermek açısından o kadar maddi durum kötü ki Atatürk diyor ki bana maliyeden anlamayan bir maliye bakanı bulun diyor. Tam o sırada yanında Hasan Fehmi Ataç var. Bu isimleri hep unuttuk. Diyor ki efendim ben maliyeden hiç anlamam diyor. Seni maliye bakanı yaptım diyor. Cumhuriyet'in daha doğrusu o milli mücadeledeki ilk maliye bakanı öyle bir yönetiyor ki bütün kaynakları buluyor. Kendisi de birkaç teneke altın da veriyor. O da Anafartalar Caddesi'nde adıyla anılmıyor ne yazık ki. Ben oranın onun adıyla anılan bir müze olmasını istiyorum. Anafartalar Caddesi'nin tam köşesindeki bugün Gülhane İş Anı olan yer. Hemen yine orada Erzurum'dan gelmiş bir aslan parçası var. O da Nafiz Kotan. Erzurumlu Nafiz Apartmanı diye geçiyor. Belediye bir türlü alamadı. Sahibiyle anlaşamadılar ama önce bir sonra üç tane birden uçak hediye ediyor bu ülkeye, milli mücadeleye ve uçağın ilki gelirken diyorlar ki Anadolu'ya geçemez. Anadolu'da bir savaş var. Yasak. O da diyor ki ya yakıt ikmali için insin diyor. İniyor Eskişehir'de. Türk ordusu el koymuş gibi oluyor. Son isim Mihri Müşfik Hanım. 1922 düşman İzmir'de denize döküldüğü zaman Atatürk'e 3 metrelik maraşal üniformalı yağlı boya tabloyu getiren ilk ressam, ilk kadın ve bugün onun adı Ankara'da Resim Heykel Müzesi'nde yaşıyor. Onun adına olan salonda da Cumhuriyet'in ilk sergisinin 100. yılı nedeniyle bir sergi açıldı. Ankaralılar ya da Ankara'ya gelecekler bu programı dinlediklerinde eski Türk Ocağı bugünkü Resim Heykel Müzesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sergisinin bir benzerini o günü yaşatan bir sergiyi görebilirler. Ne mutlu 100. yılı gördük. Nicelerini diliyorum.
Ankara, Ankara'nın bugünkü konukları araştırmacı yazar Dr. Necati Yalçın ve iki Cumhuriyet çınarı Haluk Balaban ve Bülent Kalıpçı'ydı. Çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız
için. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Bize bu güzel programda yer verdiğiniz için minnettarız. Teşekkür ederim.
1923'ün ılık bir Ekim sabahında kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdum. Toprak anayla Kaya babanın oğluyum ben. Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu. Toprak anam sessiz.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yapımda Sefa Aktan ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Türkiye'nin kalbinden, başkentimizden, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı ve Cumhuriyetimizin 100. yaşını bir kez daha kutluyoruz. Cumhuriyetimiz daim olsun.
Ankara, Ankara.